Kapalı havalara, soğuk günlere veda. Taptaze bahara ise merhaba. Tabiat aylar süren uykusundan uyanıyor, dönüşüyor ve yenileniyor. Sen de doğayla birlikte değişmeye ve yenilenmeye ne dersin? Merak etme, yalnız değilsin. Bu değişim yolculuğunda Hayvel, uzman psikologlarıyla her zaman yanında.
Trendspor'dan herkese merhabalar. Bu hafta yine gündemimiz yoğun. Milli takım mesaisi var. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Zenit ve Karabağ ile oynadıkları hazırlık maçları var. Kadın voleybolda çok iyi bir dönemden geçiyoruz ve Final Four'da tam 3 takımımız mücadele edecek. Bunu konuşacağız ve NBA'yi de değerlendireceğiz. Oğulcan'la birlikteyiz. Oğulcan, ilk defa Pod B stüdyolarında yayın yapıyoruz bu hafta. Güzel bir deneyim.
Aynen öyle abi, seni karşımda görmek çok daha güzel, inan
evet,
bana.
Katılıyorum. Hep maçlardan sonra gece yarısı falan çekiyorduk seninle ya da aynen, senin sabahın altında kalkmak gibi bir huyun olduğu için beni sabahın köründe podcast çektirtiyordun. Şimdi böyle daha ideal bir saatte ve karşılıklı olmak daha güzel oldu.
Aynen öyle, ama problem benim erken kalkmamla değil, senin geç kalkmanla daha çok, onu da eklemiş olayım.
Evet, ondan herkes şikayetçi, İlhan da çok şikayetçi.
Benim eşim de benim erken kalkmamdan şikayetçi bu arada
ne
abi.
Ne güzel.
Aynen.
Kıza katılıyorum. Başlayalım milli takımla.
Tabii.
Şimdi üçlü bir başlangıç, Ermenistan maçı ve ben bunu eleştirdim. Maç daha ilk kombileri gördüğüm zaman eleştirdim. Sonuca göre değil yani. Ve ben açıkçası Borussia Dortmund'da, Bundesliga'nın lideri Borussia Dortmund'un 6 numarası Salih Özcan'ın yedek kulübesinde olup da bir senedir oynamayan Çağlar Söyüncü'nün ilk 11'de olması ve Ermenistan bizim altımızda bir takım, onlara karşı böyle 3 savunmayla başlamamız bence iyi bir tercih değildi. Bence bizim milli takıma baktığın zaman en kuvvetli yönü Inter'in çok önemli oyuncusu Hakan Çalhanoğlu'na sahibiz. Feyenoord'da 22 yaşında kaptan olmuş çok özel bir yeteneğe sahibiz. Orkun Kökçü. Ben büyük takımlara transferi mutlaka bekliyorum kısa vadede. Ve arkasında da Bundesliga'nın liderinin 6 numarası Salih Özcan bizde. Şimdi normalde Dortmund'un, Feyenoord'un ve Inter'in orta saha oyuncularına sahip olan bir ülke, Avrupa ülkesi, bunların üzerine inşa eder takımını. Yani bir senedir Leicester'da oynamayan Çağlar Dansa, bence bu orta üçlüyü bozmak bir kere planlama olarak yanlış. Yani benim elimde böyle bir milli takım havuzu varsa benim orta saham güçlü. En önemli yerim orta saha. Ben orta sahayı üçlü kurmam lazım. Geri kalanını da doldurmam lazım diye düşünürüm. Bunu yapmadık ve bence ilk yarı çok zorlandık. Ne dersin?
Ben de katılıyorum sana. Kadroları gördüğümde de aynı şey geçerli düşüncelerimde. Ama sanki bunun mesajını milli takıma 7 tane stoper alındığında almıştık diye düşünüyorum ki Kuntz'un üçlü denemeleri de zaten geçtiğimiz milli maçlarda da olmuştu. Ben Salih Özcan yorumuna da kesinlikle katılıyorum. Hadi üçlü oynuyorsak eğer de o üçlünün orta sahadaki merkezi Hakan Çalhanoğlu ve Orkun Kökçü olmamalı. Yani hem onları konfor alanından uzaklaştırmış oluyorsun hem de sırtlarına onların meziyetlerinden çok daha farklı yükler bindirmiş oluyorsun. Üçlüyü bozup Salih Özcan'ı oyuna aldığından Hakan'la Orkun'un zaten efektifliği arttı birden baktığında. Bir diğer anlayamadığım tercih de benim formda olsa dahi Kerem Aktürkoğlu'nun ilk 11 çıkmamasıydı.
Cenk formda olsa dahi diyorsun.
Cenk formda olsa dahi, hı-hı, aynen öyle. Kerem Aktürkoğlu da gayet iyi bir dönem geçiriyordu ki bizim böyle bir yapıda, hele ki önden bir eksilip arkaya bu takviyeyi yapmışken üçlü olarak, kesinlikle bir tane de sprinter oyuncuya ihtiyacımız, tabii, vardı. O yüzden Kerem tercihinin ben Cenk'ten çok daha önde olması gerektiğini düşünüyordum. Maç başlangıç planı olarak bayağı bir sıkıntılıydı bence milli takım. Hamlelerden sonra doğruyu geç de olsa Kuntz bulduktan sonra bence biraz daha bir hareketlenme yaşadık.
Ya zaten üçlü savunmaya rağmen iyi savunma yapamadık. Çünkü dediğin gibi Hakan ve Orkun ikisi de aslında ofansif oyuncular. Hakan'ın gerçi savunması ve disiplininde çok yüksek bir oyuncu. Inter'de, Milan'da, İtalya'da o yönü çok ön plana çıkarılır her zaman. Son hatta Porto'yu eledikleri zaman yine savunma desteği çok yüksekti. Onlar ama yine de iki tane ofansif merkezle biz merkezden gelen koşulları durduramadık. Golü de öyle yedik, pozisyonları da öyle yedik. Yani üçlü savunmamız çakılı ama merkezden gelen koşular çok Ermenistan'dan. Hakan ve Orkun onları bir yere kadar kontrol edebildi ve orada pozisyon verdik. İkinci yarı neyse ki Salih girdi, ortayı üçlüyü toparladık ve orada Enes'in Kerem'e çok güzel bir asisti var. Enes adına da sevindim. Kerem adına da sevindim. Kerem bu karşı karşıyaları gerçekten iyi atıyor bu arada.
Aynen öyle.
Yani iki Fenerbahçe maçındaki golü var. Hem geçen seneki Fenerbahçe hem bu seneki Fenerbahçe golü. Hem geçen sene UEFA Ligi'nde oynadığı
Lokomotif olabilir.
Lokomotif de hangisiydi unuttum. Lokomotif bir şey. Orada karşı karşıya atmıştı. Karşı karşıya gollerde yani iyi vuruşlar yapıyor. Cengiz çok kötüydü.
Çok.
Çok top kaybı yaptı. Onun dışında bence en büyük eksiğimiz yine top tutamamak. Öne geçtikten sonra çok ciddi baskı yiyoruz. Ya bunu öyle bir orta üçlüye sahipken bile yaşadık. Çünkü deneyimimiz çok az. Yani Şenol Hoca'nın son 2 senesi de, şimdi Kuntz da 2 senede, 4 yıldır falan milli takım skor olarak öne geçtiği zaman hiç topu tutamıyor. Hep baskı yiyor yani. Hiç çıkaramıyoruz topu. Bir ara bayağı bir baskı yedik. 2-2 bulabilirdi Ermenistan. Orada bence büyük bir problemimiz var top tutamama konusunda. Onu da çözmemiz lazım.
Bu da merkez oyuncu tercihinden geçmiyor mu aslında sence? Yani merkezde ne kadar az olursan topa sahip olmada o kadar sıkıntı yaşıyorsun. Ve kenardan gelecek oyuncu takviyeleri milli takımın topu rahat tutmasına sebebiyet verebilirdi aslında. Yani ne kadar genç ve bu seviyeler için tecrübesiz tırnak içerisinde diyebilecek olsak da çoğu oyuncudan ben olgun olduğunu düşünüyorum. Arda Güler'den bahsediyorum burada. Yani top tutmak için Kuntz maç içerisindeki hamlelerini buna uygun şekilde de yapmadığını düşünüyorum tabii bir yandan.
Bir de Cengiz milli takımdaki belki de en kötü maçını oynarken dahi 60'ta 70'te falan düşünmedik Arda'yı.
Aynen.
Yani
öyle.
Cengiz bu kadar kötü oynarken de sonradan girmeyecekse Arda onun yerine ne zaman girecek bilmiyorum. Öyle bir eleştirimi de yapayım. Bir de Abdülkerim konusu var tabii. Oraya geçelim istersen.
Ya ben de seni oraya geçirecektim evet. Bu arada. Şimdi üçlüyü burada eleştiriyoruz falan ama üçlü oynayacaksa da bu milli takım bu ülkede o işi üçlünün sol stoperini yapacak en iyi oyuncuya sahip aslında baktığında havuzda. Ama çok garip bir meseleyle milli takım dışında kaldı Abdülkerim.
Ya Abdülkerim'le ilgili şöyle bir bilgiye sahibim. Bir kere Abdülkerim ilk böyle 2017'lerde, 16'larda Konyaspor'da 20'li yaşlarının başında bir stoperken ilk böyle oynatan Aykut Hoca. O hani lig üçüncüsü oldular, Türkiye Kupası final falan, Avrupa'ya gittiler, Shakhtar Donetsk'ler falan var. Avrupa Ligi'nde bile Abdülkerim'i çok genç yaşında oynattı. Fakat Aykut Hoca üçüncü kez Konya'ya geldiği zaman biliyorsun havalimanında müthiş karşıladılar Aykut Hoca'yı. Geçmişi çok iyi çünkü Konya'da falan. Tekrar böyle imparator döndü edasıyla karşıladılar yani. Araları bozuldu sonradan Aykut Hoca'yla ve Abdülkerim orada alt lige kiralandı. Kendi gitmek istemiş. Ben çalışmayacağım Aykut Hoca'yla diye. Alt lige gidiyor Altay'a. Aykut Hoca için de çok kötü oldu bu. Ali Turanlarla falan oynadı. Çok kötü bir stoper hattı vardı. Tabii. Ve Aykut Hoca'nın 3. Konya dönemi maalesef felaketle sonuçlandı. Büyük beklentilerin altında çok kötü bir Konyaspor'du. Konya o kadar kötüyken Abdülkerim müthişti Altay'da. Ben o dönem izliyorum Altay maçını şeyden dolayı, Cenk Özkaçar o da milli oldu. İkisi Altay'ın iki solak stoperiydi TFF 1. Lig'de. 3 yıl sonra ikisi de milli takım stoperi haline geldi. Biri Valencia'da, biri Galatasaray'da. Ama gerçekten çok iyiydiler. O maçta ben Cenk için izlemiştim. Abdülkerim'i daha çok beğenmiştim. Konyalı bir arkadaşım var hatta. Ona yazdım ya, dedim sizin Süper Lig'deki stoperleriniz Abdülkerim'in yarısı kadar futbolcu değil. Nasıl Altay'a kiralıyorsunuz bu adamı? Hatta tweet falan atmışlığım da var. Yani böyle saçmalık olamaz gibilerinden. Ve Aykut Hoca gidiyor. Abdülkerim geri dönüyor Konya'ya. Müthiş bir sezon. Sonra bir harika sezon daha. Geçen sene bence altın 11.
Tabii.
Ve bu sene Abdülkerim'in karakterini gösteren yine özel olaylardan bir tanesi. Ali Koç'la para pazarlığı yapıyorlar. Ali Koç diyor ki sen o kadar eder misin? O da diyor ki etmiyorsam gidiyorum başka yere. Bunu bence kolay kolay kimse, yani 100 futbolcudan, ben futbolcuları da tanıyorum biliyorsun biraz. 100'ünden 95'i ya başkanım öyle deme canım başkanım falan der. Bir şekilde böyle bir yıkama yağlama yapar, imzalar sözleşmeyi. Abdülkerim asi bir karakter belli yani.
Ama koz da sağlam yani, Galatasaray var sonuçta koz olarak.
Da. Abi zaten altın 11'sin yani, Beşiktaş da var bu arada yani. Beşiktaş'a da gidebilirsin 300-500 bin euro daha şey yapıp. Hani bunun zaten hani Konya'da Süper Lig takımında oynamak yerine Altay'a gitmesinden belli manyaklığı yani. Bir alt lige kiralatıyor kendisini Aykut Kocaman'la çalışmak istemediği için. Ve Ali Koç'a res çekiyor. Galatasaray'a gidiyor. Belki daha aza, bilmiyorum ne kadar. Ve şimdi bu olay. Bu olayda da 3 gündür başı ağrıyor ama bu olayın öncesi var. Sonbahar aylarında milli takım maçlarında yine Abdülkerim çok formdayken hiç de milli olamadı. Daha 28 yaşına geldi, hiç milli olamadı. Abdülkerim'den çok daha yetersiz olan oyuncular milli takıma stoper olarak çağrıldı. Bir tanesi de o Altay'dan partneri Cenk. Valencia'dayken hiç oynamıyordu. Bir dakikası süresi yok yani. Valencia'da zaten şu anda düşme potasında La Liga'da. Orada bile oynamıyordu. Bir dakika bile oynamıyorken Süper Lig'in en iyi stoperini almayıp Cenk'i çağırdılar ve Abdülkerim ilk defa çağrılıyor. Bence büyük ihtimalle yine yedek soyunuyordu idmanlarda. Öyle bir şey vardı bence, tahminim. Ve işte başı ağrımasından dolayı işte hastaneye falan gitti. Orada da tamam izinlisin vesaire dedilerse, umursamadılarsa Abdülkerim'i. O da çıktı, Galatasaray Karabağ maçı oynadı ve ben şöyle diyorum. İkinci yarı Abdülkerim girmese 3-4 tane yemiştik yani. Öyle bir Karabağ geliyor ki akın akın Zübür'le. Zübür diye bir adam var, manyak mıdır nedir? Mahvetti yani böyle.
Hakikaten.
Bir
Dubois hayatının en zor maçını oynamış olabilir evet. Bu arada ya.
Ya müthişti ya gerçekten.
Evet.
Yani Karabağ da müthişti. Abdülkerim kurtardı yani. İkinci yarı yine toparladı. Gerçekten çok iyi adam Abdülkerim. Yani şu anda bir senedir oynamayan Çağlar'dan veya şeyde Ermenistan maçındaki Ozan'dan falan çok daha iyi yani.
Çok daha.
Bence bu Karabağ maçında tutan oyuncu oldu. İzledin mi maçı?
İzledim tabii. Yani Zübir'i izledim doğrusu yani. Maçı izlemektense. Hakikaten çok acayipti. Ya abi, tabii birçok da farklı düşüncelere de sebep oldu bu Abdülkerim'in olmaması. Yalnız farklı bir konu daha var. Tabii Abdülkerim'le de bağlantılı biraz. Çok benzer olay olduğu için söylüyorum. Biraz sen asilikten bahsettin ya. Emir Ortakaya da normalde U19'da oynuyor. Ama sakat diye kadroya davet edilmedi. Ama ben de geçen gün Tuzla Spor Göztepe maçına gittim. Evet. Emir'i izlemek için. Emir ilk 11 çıktı maça.
Bu hafta sonu işte.
Bu hafta sonu oynandı. Orada da bir problem var. Yiğit Efe Demir için de aynı şey geçerli. O da sakatlıktan dolayı milli takımda değil. O da Zenit karşısında Fenerbahçe'de ilk 11'de maça çıktı. Bu stoper rotasyonunda garip bir şey var.
Ve U19 takım da 3 maç oynuyor işte. Hı-hı. Üçünü birden kazanırsa Avrupa Şampiyonası'na gidiyor. Çok büyük bir hedef aslında. Aynen U19 öyle. Milli takım için. Bunu Rıdvan Aksu belirtmiş Twitter'da, spor yazarı arkadaşımız. Ya gerçekten milli takımda böyle hani sakat diye kadrodan çıkarılanlar hazırlık maçı falan oynuyor. Garip bir durum.
Emir'de de mi asilik var acaba diye düşündüm. Onu da çünkü devre arasında Georges istiyor sol stoper olarak ve ben Göztepe'de kalacağım. Oynamak istiyorum ben. Hani Fenerbahçe'ye gitmek değil diye kabul etmiyor devre arasında.
O da bir üçlünün sol stoperi bu arada. Aynen Abdülkerim gibi.
Evet, asiler. Evet. Stoperlerimiz biraz asi gerçekten.
Öyle. Karabağ Galatasaray maçına geçelim madem başladık. Zübir dedik. Dubois çok yalnız kaldı dedik. Orada yalnız Dubois'un da biraz hakkını vereyim. Zaniolo hiç gelmedi. Zaniolo'nun İtalya'daki basın açıklamalarından bir tanesini okumuştum gelmeden önce Galatasaray'a. Kendisinin önemli bir eksiği olarak savunma yardımından bahsediyor zaten. Yani bek takibi falan yapmamasını, geliştirmesi gereken yönü olarak savunma yardımını söylüyor o da. Çok da yalnız bıraktı Dubois'u yani. Zaten üzü bir canavar. Bir de arkasındaki Geriye'yi de çok beğendim ben, sol bekleri. O da sürekli geldi. Komik bir tweet okudum bu arada. İzmir'de intihara kalkışan bir vatandaş Galatasaray Karabağ maçının ilk 11'inde Yusuf Demir'in olduğunu görünce intihardan vazgeçmiş. Tweet'in altına şey yazdım. Devrede etmiştir yazdım. Çünkü Yusuf çok kötü oynadı gerçekten.
Güzel.
Ya, Yusuf'la ilgili öyle bir beklenti var ki Barcelona'da oynamış falan diye 17-18. Millet Messi zannediyor. Barcelonalılar da öyle zannetmiş. Öyle bir şey yok. Çocuk oynadığı her hazırlık maçında çok kötü oynuyor.
Gerçekten çok kötü oynuyor.
Ve algı da onu daha da zora sokuyor. Barcelona'dan geldi dedikçe çocuğun daha da baskı altında kalıyor ve daha da böyle kilitleniyor. Ya düşün, adam doğruysa haber. Dur bir Yusuf'u izleyeyim de sonra intihar edeyim mi dedi. Hani öyle bir Yusuf'u izlemeden intihar etmeyeyim gibi böyle bir Barcelona şeyi var. Ama devrede ettirmiştir gerçekten yani. Yine basit top kayıpları etkisizdi. Gomis de Icardi iyiydi bence. Torreira fena değildi sonradan girince. Sonra. Ya Konya maçında Icardi ve Torreira kötüydü ya. O yüzden bilhassa dikkat ettim nasıllardı diye. İyiydiler. Kaan iyiydi stoperde.
Kaan Ayhan gerçekten. Konya maçında da bence kötü değildi.
Fena değil.
Özellikle oyun kurulumunda hakikaten. Ayak fena ya. Yani 10 numara haya var gerçekten Kaan'da yani.
1-2 tane pozisyonda konusunda hata yapmıştı Konya maçında.
Tabii.
Onlar savunma açısından çok iyiydi diyemem ama oyun kuruculuğu iyiydi gerçekten.
Ya ben stoperliğin gerçekten tandem işi olduğunu inandığım için abi. Yani bir anda Abdülkerim'le partner olmak, Galatasaray'la ilk 11 maçına çıkmak. Eş uyumunun bence en önemli olduğu pozisyon olduğundan dolayı böyle ilk maçı olan stoperlerin sallanmasını bazen ben normal karşılıyorum. Kaan için de aynı şey geçerli tabii baktığımda.
Bir de bence Galatasaray'ın iyi yaptığı bir şey Karabağ'la hazırlık maçta almak. Denk mi geldi bilmiyorum yoksa bilinçli mi? Karabağ gerçekten çok tempolu ve çok formda bir takım. Galatasaray'ın biraz bir dayak yemeye ihtiyacı vardı. 14 maçlık galibiyetten sonra çok rehavet vardı oyuncularda. Kolay kazanabiliyoruz, yetenekliyiz, kaliteliyiz. Karabağ kadar baskılayabilen, pres yapabilen, tempolu koşan bir takımla oynamak gerekiyordu bence Galatasaray'a. İyi bir hazırlık maçı olduğunu düşünüyorum. Bilinçli alındıysa çok iyi düşünülmüş. Denk gelmişse de iyi bir şans olmuş.
Hazırlık maçı anlamında katılıyorum. Hakikaten de çok sert ve dediğin gibi dinamiklerdi. Yalnız benim bir eleştirim olacak. Galatasaray rehavetten bilmiyorum ama son 60 günde 2 tane resmi maça çıkmış bir takımdan bahsederken bu kadar ilk 11 oyuncularının azlığı, böyle bir hazırlık maçında oynatmamak, 3 tanesine izin vermenin ben çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Galatasaray'ın şu dönemde ihtiyacı olan şey ana 11'inin milli takımlara gidenler hariç onları olabildiğince oynatması gereken ve ilk 11 başlatması gereken bir mücadeleydi bence. Ben şahsen bunu bir eleştiri konusu olarak görüyorum. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun?
Hangi isimler? Torreira, Icardi mi?
Yani evet, en baştan başlaması
onlar
gerekiyor.
Onlar sanırım Güney Amerika'ya gittiği için 1-2 evet. Gün izinli ve 20-25 dakika aldılar. Doğrudur.
Yani biraz... ben Konya ve özellikle Kasımpaşa mücadelesinde de aynı şey geçerli. Galatasaray'ın maç ritminden kopmuş bir takım görüntüsü verdiğini ve birlikte oynamanın o istikrarını kaybettiğini düşünerek bu kayıplarına geldiğini düşünüyorum.
Evet, Galatasaray şimdi mesela tekrar bir lig oynayacak, bir kupa oynayacak, sonra yine bir bay haftası geçiyor. Bir 10 gün yok Galatasaray. Hmm. Galatasaray biraz şanssızdı bu dönemde. Hani çok şey oldu, dağıldı. O evet. Form grafiği o yüzden biraz hazır formdayken maç oynamamak Galatasaray'ı kötü etkiledi gerçekten. Şimdi ufak bir aramız olacak. Ardından tekrar birlikteyiz.
Nerede olduğun değil, neye ihtiyacın olduğu önemli. Hayvel tüm mesafeleri ortadan kaldırıyor, sana ve zamanına değer veriyor. Online terapide 5 yıllık deneyimi ve bünyesinde yer alan 1000'i aşkın yetkili uzman ile Hayvel ihtiyaçlarına özel terapi hizmetini sana sunuyor. Açıklamada yer alan linkten Hayvel uygulamasını indirebilir, ücretsiz ön görüşmelerle bu bahar yeni bir sene merhaba diyebilirsin. Üstelik bu yolculuğa çıkarken kullanabileceğin POT10 indirim kodunu da unutma.
Merhabalar, ben Cengiz Çalışkan. Bir kısmınıza göre Bebar Bilim. PodB Media ile birlikte hazırladığımız şovumuz hiçbir şey tesadüf değil de bizi bugüne getiren tüm bilimsel, kültürel, toplumsal dönüm noktalarına doğru yola çıkıyoruz. Hadi sakın kulaklıkları.
Zenit'le oynadı Fenerbahçe. Jorginho ismini Fenerbahçelilerin ağzından sular akarak dinliyorum. Bora Aydınlık yine golünü atmıştı. Galiba Bora ondan sonra U19 maçı oynadı ve orada da bir gol bir asistle yine ön plana çıktı. Senden dinleyelim Zenit Fenerbahçe maçını.
Güzel bir maçtı. Güzel akşamdı her şeyden önce. Yani böyle bir Avrupa takımına karşı gençleri görmek her taraftarın hoşuna giden bir şeydi. Tribünler de hayli güzeldi bu arada. Herkes gençlerin etkisinde de kalmıştı. Ben tribün eleştirisi ve tribün övgüsüyle başlayayım. Biletler ucuz olunca gerçek taraftarın geldiğini o maçta anlıyorsun zaten. Twitter'da da gördüm bununla alakalı birçok yorum. Hani Şükrü Saraçoğlu'nun en baba yerindeki bilet bile 100 liraydı o akşam. Ve kale arkaları boştu falan. Yani 10 bin kişi Fenerbahçe'nin geneli 50 bin kişiden çok daha iyi tepki verdi. Ses çıkardı. Gerçekten taraftar.
Öyle olur zaten ya. En öz taraftar gelir.
En öz taraftar. Zaten bence bu taraftarla öldüren şey de bu ekonominin ve bilet fiyatlarının artmasıyla direkt bağlantılı bir şekilde oldu. Saha içerisinde de güzel şeyler görünce taraftar hakikaten iyi havaya girdiler. Yani Gustavo Henrique'nin iki tane kayarak müdahalesinin bile alkışlandığı bir akşamdı yani baktığın zaman. Kendisi de iyi bir akşam geçirdi ama hakkını vereceğim. Jorginho çok doğal. İnanılmaz oynadı çünkü gerçekten. Zaten altyapıda her zaman bunun sinyallerini veriyordu. Yalnız onda da bir merkez oyuncusu olarak başlayıp Fenerbahçe'nin klasik devşirmesi altyapıya da herhalde yansımış ki son dönemde sağ kanat bek olarak kullanılıyor Jorginho. Ve ben onun oyun tarzına göre hakikaten çok kötü bir tercih olmadığını düşünüyorum bu arada. Sağ kanat bek olarak hakikaten altyapıda inanılmaz maçlar oynuyordu. Bu maça merkez başladı ama herhalde altyapı alışkanlığı sürekli sağının sağ tarafına doğru kayarak sürekli oynamaya çalıştı. Çok hızlı düşünüyor. Gerçekten çok zeki. Hani hakikaten o Asyalı zekiliği Jinho'da var. Kim Min-jae etkisiyle de ekstra sempatik bakılıyor tabii.
Tabii
Güney Koreli bir oyuncu olduğundan dolayı. Yani sağ içerisinde Fenerbahçe kadrosuna girmeye çalışan 28-30 yaşındaki abilerinden çok daha hızlı düşündüğü, çok daha faydalı hareketler yaptığı çok bariz olan bir akşamdı. Hatta bir pozisyonu onun ben Mert Hakan'la karşılaştırdım. Hızlı düşünmesiyle direkt bağlantılı. Jinho sağdan bindirdi 3-4 tane topu hiç bekletmeden ve top gelmeden kafasını kaldırıp direkt penaltı noktasına kesti. Pozisyon olabilecek noktalarda. Aynı top 2 kere Mert Hakan'a geldi. Avut çizgisine çok yakın bir mesafeden 4 kere fake yapıp top kaybı yaptı. Yani bu bir oyuncudaki çevre kontrolünü ve hızlı düşünmenin ne kadar önemli olduğunu bir göstergesi daha 18 yaşında bu çocuk baktığında. O yüzden Jinho özelinde iyi bir akşamdı. Diğer genç oyuncuları da izledi Fenerbahçe taraftarı ama ya ben Jinho kadar ön plana çıkan bir genç oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Bora da dahil, evet gol mükemmel bir gol. Orada da bir hızlı düşünme ürünü vardı. Top kontrolü aniden o şutu o kadar sert çıkarmak hakikaten çok iyiydi ama o golün de etkisiyle biraz Bora sonrasında topla çok fazla oynayıp top kayıpları yaptı. Ya bunlar olabilir zaten, bunu bir eleştiri olarak söylemiyorum. Herkes için iyi bir akşamdı ya baktığın zaman. Ya Fenerbahçe'nin de A takım oyuncularını daha az kullanabildiği ama çok uzun süredir oynamayanlar için bir maç temposu kazandıracak bir akşamdı ki Pedro bu isimlerden birisi. Joshua King sakat, Batshuayi sakat, Valencia sakat, Serdar
Lincoln
Dursun,
sakat.
Lincoln sakat, Serdar Dursun ve Joao Pedro'ya ihtiyaç duyulabilecek haftalara giriyor Fenerbahçe. Pedro şanssızdı, yine bir penaltı kaçırdı. Ya bir türlü
evet
beli
yani
doğrultamadı
çok
yani maalesef. Bakalım inşallah toparlar
kendini. O kadar kötü bir oyuncu olma ihtimali yok yani. Serie A'ya senelerdir
kesinlikle
10 goller falan atan bir adamın.
Aynen öyle.
Maalesef çok kötü geçiriyor. Seferovic Galatasaray gibi oldu biraz.
Aynen. Bugün Pedro bu arada bir yere gitse muhtemelen yine çift taneyi bulur ya.
Evet. Evet. Peki Beşiktaş maçı var hafta sonu. Hı-hı. O maçla ilgili ne düşünüyorsun? Çok belirleyici bir maç.
Çok belirleyici. Sezonun en önemli maçlarından bir tanesi. Yine sosyal medyaya gönderme yapayım. Fenerbahçe her hafta ölüm kalım maçına çıkıyor zaten. Beşiktaş derbisi de o maçlardan biri. Beşiktaş maçı geçse sonraki hafta Karagümrük'te bir ölüm kalım maçı. Ya zaten Galatasaray bu kadar önde olduğu sürece Fenerbahçe için her maç çok çok kritik olacak. Puan farkı düştü tabii.
3'e düşecek yani.
Son dönemdeki psikolojik avantajın biraz daha ben Fenerbahçe tarafında olduğundan yanayım bu arada.
İşte derbi belirleyecek sanki. Beşiktaş'ı da yenerse Fenerbahçe bir, evet, iyi bir rüzgar alabilir arkasına.
İyi mesaj maçı. Aynen. Yani o arkasındaki zaten hali hazırdaki rüzgarı bir fırtınaya çevirebilir baktığında.
Jorge Jesus yok yalnız bu maç.
Evet, Jorge Jesus yok ama Dedeus da hakikaten taraftarın çok sevdiği bir isim.
Evet, çok seviyorum.
Ben bayağı sempatik buluyorum. Böyle normal sağ dışı da sağ içi.
O da hırslı bir adam yani. Çok karakter hırslı. Olarak Jorge Jesus'a çok benziyor aslında.
Sonra sarı kart gördü zaten Jesus atıldıktan sonra. Yani inanılmazdı. Valla eksikler belirleyici olacak. Yani mesela Valencia'nın oynayıp oynayamaması inanılmaz önemli Fenerbahçe için. Ki günde 3 saatini geçiriyormuş Samandıra'da tedavi olmak için. Bu anlamda Valencia'nın varlığı çok önemli olacak Fenerbahçe'de. Ama şöyle bir şey olduğunu inanıyorum. Yani Valencia oynamasa da tam böyle Serdar Dursun'un damga vuracağı bir derbi gibi bazen hissetmiyor değilim baktığında. Oyun anlamında Fenerbahçe'yi Beşiktaş'tan tabii ki daha önde görüyorum. Ama Beşiktaş'ın bireysel kaliteleri de Fenerbahçe'ye sıkıntı yaratabilecek cinsten gerçekten. Raşit Gezal geri döndü. Çok ciddi bir tehdit. Aboubakar zaten Fenerbahçe'nin tam olarak belalısı. Ve ben genel sezon akışına bakıyorum. Fenerbahçe'nin derbilerde hala hiç skor bulamamış bir takım olması. Bireysel yetenekleri çok iyi olan takımlara karşı ciddi problemler yaşaması. Bu maç için çok büyük bir gösterge. Tamamen derbi hazırlığından geçiyor bu iş bence. Hem Fenerbahçe'nin skor anlamındaki şanssızlığını kırması gereken bir maç. Hem de işin savunma tarafını Beşiktaş'ın bireysel kalitelerine karşı çok daha iyi yapması gereken bir mücadele.
Geçen hafta konuştuğumuz bazı konular vardı. Bir tanesi Conte. Conte zehir zembelek konuşmuştu ve kovuldu karşılığında.
Çok şaşırtıcı. Bekliyorduk
zaten.
Bekliyorduk aynen.
Ve sonra geçen hafta sen bir espri yaptın. O da gerçek oldu. Tam Türkiye ya. Müthiş bir Türk futbolu olayı. Selçuk İnan'ın gönderilmesinden bahsetmiştik Kasımpaşa'da. Ve sen de demiştin ki Kemal Özdeş gibi tekrar geri gelir demiştin. Kemal Özdeş geldi yerine.
Şey gerçek galiba değil mi? Her espride bir gerçeklik payı evet. vardır derler ya. Ben tabii bu espri yaklaşımını yaparken bir yandan gerçekten gerçeklik payı olduğunu düşünüyordum. Hocam çünkü 3 senedir işsizdi. Tam kıvamına geldi şu an yani. Gelmesi gereken dönemde Kasımpaşa'ya geldi.
Evet. Bu arada Kasımpaşa'nın eski antrenörü, geçen senenin sonunu çok iyi getiren Sami Uğurlu, bu seneye çok kötü başladı ve gönderildi tabii ki Kasımpaşa'dan. Kasımpaşa'da çok kötü 3-5 maç gittiğin zaman kalamıyorsun.
Tabii.
Sami Uğurlu'nun gündemle ilgili çok güzel bir açıklaması var. Diyor ki Tolunay Kafkas'a, böyle sert çıkışları görmeyi seviyorum çünkü bizim futbol ailesi öyle bir aile oldu ki bu Anadolu'da hani birbirine şey yapan, o ona bu buna yapıyor, her şey kol kırılıyor içinde kalıyor. Aynen. Ya bizim Türk futbol ailesi direkt bana onları anımsatıyor. Yani herkes birbirine geçiriyor ama kimse kimseye kötü bir şey söylemiyor. Nihayet biri hakkında negatif bir eleştiri yapabildi yani. Böyle şeffaf olmasını daha çok seviyorum Türk futboluyla ilgili. Sami Uğurlu demiş ki, Tolunay Kafkas adını vererek mi dedi bilmiyorum da, Ümit Milli Takım batırsanız bile Süper Lig'de iş bulabilmenizin bir yolu siyasilerle yakın olmak dedi.
Lobi ve gücünüzün olması lobi lazım.
Lobi ve gücünüzün olması lazım dedi. Ve hakikaten Tolunay Kafkas Ankara gücünü çalıştırıyor. Çok kötü geçen bir Ümit Milli Takım kariyerinden sonra. Tolunay Kafkas'ın Ümit Milli Takım'ın öncesinde Anadolu takımlarında başarılı işleri var, başarısız işleri de var. Ama Ümit Milli Takım gerçekten çok kötüydü ve onun ardından Ankara Gücü gibi bir köklü bir kulübe gitmiş olması gerçekten çok fazla performansla açıklanabilecek bir şey değil. Sami Uğurlu da büyük ihtimalle teklif almıyor hiçbir yerden. Çünkü aynen. Geçen sene Kasımpaşa'da çok iyi işler yaptı yani.
Yani öyle başarılı Süper Lig'de işler yapan bir adam bugün Balıkesir çalıştırıyor. Öyle düşünebilirsin evet. Yani. Ve eleştirisinde de çok haklı.
Doğru, %100. Efes Pilsen'den bahsetmiştik geçen hafta. Maalesef çok kötü bir hafta geçirdiler onlar da. Aynen. Ve işleri artık mucizeye mi kaldı diyoruz?
Mucizeye kaldı diyebiliriz. Alba Berlin'e, yani Euroleague'in son sıralarında yer alan bir takıma kaybettiler. Yine 2 sayıyla kaybettiler. Ya zaten zor görüyordum ben ama bu mağlubiyetle beraber hakikaten mucizeye kaldı. Bu hafta çift maç haftası oynadıktan sonra önümüzdeki hafta daha detaylı değerlendireceğiz.
O zaman voleybola geçelim. Orada en konuşulması gereken haftanın en güzel olayı diyebiliriz. Kadın voleybolda 3 Türk takımı Final 4'a kaldı. Bir de İtalyanlar kaldı herhalde değil mi?
Aynen. Ebrar'ın formasını giydi. Novara kaldı bu arada. Yani Şampiyonlar Ligi'nde son 4'te 3 Türk takımın bir Türk oyuncusu var diyebiliriz.
Ebrar da Novara'yı taşıyan çok önemli bir isim. Hmm. Ayın oyuncusu seçilmişti geçtiğimiz aylarda da. Yani evet, kim kazansa çok şeyde olmayacak bir durum. Üzülmeyeceğimiz bir durum. Yani Türk voleybolu, Türkiye'deki kadın voleybolu Avrupa'yı da gerçekten sallıyor gibi bir durum var. Kim favorin peki?
Eczacıbaşı. Eczacıbaşı çünkü Sultanlar Ligi'nde de Şampiyonlar Ligi'nde namağlup yoluna devam ediyor ve çok kaliteli bir kadro baktığında. Hoş, Fenerbahçe'de de çok acayip bir form seviyesi var. Turnuvanın favorisini eleyerek geldiler buraya zaten. Ve Melisa Vargas takıma geldikten sonra da acayip bir yeme yakaladı zaten. Arena Federosava'nın yanına Vargas'ı koyunca falan hakikaten Fenerbahçe'de çok korkulan bir takım oldu denebilir. Vakıfbank'la eşleşti Fenerbahçe bu arada. Vakıfbank'ın bu sezon bir düşüşü var. Ligde de Fenerbahçe'nin galibiyeti vardı Vakıfbank'a karşı. Ama ben gün sonunda finalde Fenerbahçe ve Eczacıbaşı'nı göreceğimizi düşünüyorum.
Güzel bir final olur.
Aynen öyle.
Bu arada Kumsal 5,5 yaşında kızım. Onu voleybola yazdırmayı düşünüyorum. Voleybolda çok ilgili bir arkadaşım var, Galatasaraylı bir arkadaşım. Benim de Galatasaraylı olduğumu biliyor. İşte nereye yazdırayım falan diye sordum ona, bir danıştım. O da nerede oturuyorsunuz, Gazi Osman Paşa falan. Bir araştırayım döneyim sana dedi. Sonra döndü dedi ki ya Fenerbahçe'ye yazdır dedi. Şimdi buradan bir Galatasaray eleştiri yapacağım. Fenerbahçe'yi de tebrik ederek. Fenerbahçe gerçekten bu diğer branşlara, spor branşlarına çok önem addediyor. Hem basketbol, erkek basketbolda hem kadın voleybolda senelerdir çok yarışmacı ve yetiştirici bir kimliğe sahip Fenerbahçe. Altyapı da dahil yani. Ve Galatasaray olsun, Beşiktaş olsun çok geride kalıyorlar bu tip konularda. Neyse, ben şimdi zaten Kumsal'ı önce bir jimnastiğe vereceğim. Sonra bir yüzmeye vereceğim falan. Bir iki senesi daha olabilir voleybol için. Bir altyapı oluşturayım önce.
Ben de seni bu arada bir baba olarak tebrik ediyorum. Çünkü bu spor bilinci çok ailede yok maalesef. Takım spor öncesi yüzme ya da jimnastik hakikaten çok önemli.
Onu beden eğitimi öğretmeniyle de konuştum. O da öyle dedi. Önce jimnastikte biraz esnesin. Sonra yüzme omuzlarını geliştirir.
Aynen öyle.
Sonra kollarını geliştirir. Kulaçlar geliştirir. Sonra da voleybol için çok iyi bir temel olur dedi.
Bir gün de umarım birileri podcast'te Kumsal'ı konuşur.
Çok şey, güzel olur yani.
Novara'yı Final Four'a taşıdı falan diye. Böyle Ebrar tarzında.
Ay, harika olur.
Aynen öyle.
Ağlarım o şeyi dinlerken, o programı.
Tahmin edebiliyorum. Duygusal bir babasın.
Evet. Başarılar dileyelim.
Aynen öyle.
Ve NBA'ye geçelim mi?
Geçelim. Orada Batı Konferansı karışık. Playoff yarışı hat safhada. Yukarıda Memphis, Denver, Sacramento playoff'a yakın takımlar ki zaten oynayacaklar gibi gözüküyor ama alt tarafta hakikaten kan gövdeyi götürüyor diyebiliriz. Orada bir sürü aday var. Mesele play'in oynamadan da playoff'a direkt gidebilmek ve Phoenix, Clippers, Golden State bu takımlar konusunda daha öncelikli. Clippers'ta Paul George'un sakatlığı olmuştu. Orada bir güç kaybı yaşadılar. Galiba ama çok büyük bir sürpriz olmazsa playoff'ta bu söylediğim takımlar olacak gibi duruyor. Play'inde ya bu NBA formatı değiştikten sonra ben bu play'in olayını bayağı seviyorum. Takımların sezonu erken salmasına bir anda da engel koyabilen bir şey aslında, evet, baktığınız
zaman. Küme düşme olmaması zaten beni çok geriyordu NBA ile ilgili.
Aynen öyle.
Başarısızlığın cezalandırılmaması çok sıkıcı bir şey bence.
Ya bir de her şey çok erken garantilenince işte takımlar yıldız oyuncularını dinlendirmeye başlıyor, lige asılmamaya başlıyor falan. Bu NBA'in rekabetçi tarafında gayet ortaya çıkardı denebilir. 7. sırada Minnesota Timberwolves var. Golden State'in yarım maç gerisinde ama orada yıldız oyuncularından da katkı alamayan bir takım olduğunu söylememiz lazım. Benim favori takımlarından biri Pelicans. Orada direkt tehditlerden biri. LeBron James uzun süre sakattı. Lakers LeBron'un yokluğunda çok daha iyi bir takım haline büründü ve 9. sıraya çıktı. Bu arada yanlış hatırlamıyorsam sabah gördüm. LeBron da 5560 gün sonra mı ne bir maça kenardan gelerek başladı. Aha. Bench'ten gelerek başladı. O da çok acayip bir istatistikti bence. Bayağı hoşuma gitti. Ben eski bir Oklahoma'lıyım. Oklahoma'da 10. sırada çünkü Russell Westbrook'u çok seviyordum. O yüzden Oklahoma'yı severim. Ve kapanışta da Dallas Mavericks'ten bahsetmek lazım. Doncic'in yanına bir süperstar takviyesi Kyrie Irving geldi ama işler daha kötü bir noktaya doğru evrilmeye başladı. Doncic de çok mutlu değil bu konuda. Onun da bir açıklaması var. Hani oynadığım oyundan keyif almıyorum şu an diye.
It's really frustrating. I think you can see it with me on the court. Sometimes I don't feel it's me. I'm just being out there. I used to have really fun smiling on court, but it's just been so frustrating for a lot of reasons, not just basketball.
Sabah da şeyi gördüm. Pablo Laso, Real Madrid'deki koçu, bunu bu kadar dışarı vurması hiç hoşuma gitmedi. Bununla başa çıkamıyorsa bir problem var demektir diye onu oradan eleştirmiş. Hani Doncic'i oyuncu yapan adam aslında Laso baktığın zaman. Valla bu NBA'de durumlar karışık. Bakalım, ben de şeyi merak ediyorum. Yine konuşacağız tabii, her şey kesinleşti. Playoff ve play-in potası. Burada hangi takımların nerelerde olacağıyla alakalı tahmin zor.
Ağzına sağlık.
Teşekkür ederim abi, senin de ağzına sağlık.
O zaman haftaya görüşürüz diyelim.
Aynen öyle, yine Podbay stüdyolarında.
Evet.
Görüşmek üzere.
Teşekkürler.
Bir süredir çok stresliyim. İçimde bir sıkıntı var. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum.
Kendini iyi hissetmeye bugünden başla. Online terapide 5 yıllık tecrübesi ve 500 binin üzerinde kullanıcısıyla Hayvel'le terapi yolculuğuna başla. Hadi kendi baharına rahat ve ferah bir adım at.